Merhaba, ben Emre Çiftçi. Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak başlattığımız Çevrim İçi Diyaloglar serisinin Eğitimden Diyaloglar başlıklı ikinci bölüm için bir aradayız. Bugünkü konuğum Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Ömer Faik Anlı. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
İzninizle sizi kısaca dinleyicilerimize ve izleyicilerimize tanıtıp ardından sözümüze geçmek istiyorum hocam. Ömer Faik Anlı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı üniversitenin Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, doktorasını ise Bilim Tarihi anabilim dalında tamamladı. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi'nde devam eden Anlı'nın ilgi ve çalışma alanları bilim tarihi ve felsefesi, bilim sosyolojisi, epistemoloji, post pozitivizm ve postmodernizm olarak sıralanabilir. Anlı ilgi alanlarına yönelik birçok kitap ve makale kaleme aldı. Bildiriler sundu, projelerde yer aldı. Söyleşimize geçmeden akademi ve toplum çalışmalarına bilhassa önem verdiğini düşündüğüm Anlı'ya söyleşimize katılmayı kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için ve böyle bir ortamda bu tip girişimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Hocam, isterseniz ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz, bilimi gelenekler içinde bir gelenek olarak gören postmodern yaklaşıma göre felsefi düzlemde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu konumun kurumsal eğitim söz konusu olduğunda hangi çıkarımını ya da çıkarımlarını merkezi buluyorsunuz? Buyurun hocam.
Teşekkür ediyorum ama öncelikle böyle bir analitik bir müdahale yaparak iki terimi tanımlamak ya da ilişkilendirmek istiyorum. Bunlar bilim ve bilimsellik. Tabii ki etimolojik olarak bilimsellik bilimden türetiliyor. Tabii ki farkındayım. Ama ben bir felsefeci dokunuşu yapayım. Burada ben bilimselliği temel almayı tercih ediyorum. En azından analitik veya da böyle bir netleşik girişimi olarak. Ve bilimselliği gerçeklik ile bir ilişki kurma biçimi olarak tanımlıyorum. Ama şunun altını hemen çizeyim ki bu biçim insan için tek olanaklı biçim değil. Hani örneğin sanatsal bir ilişki kurmak da mümkün gerçeklikle. Ama bilimselliğin veya bilimsel ilişki biçiminin ayırt edici yönü ise sonu bilgiyle, ama tabii burada biraz yumuşatayım yine de, gerçeklik üzerinde ve gerçeklik içerisinde fark yaratacak bir bilgiyle biten tek biçim olduğunu düşünüyorum. Diğer olası bilgi iddiaları olsa olsa gerçeklik içerisinde bir fark yaratabiliyor ki o fark genellikle duygularımızla ilgili oluyor. Yani şunu kastediyorum, diyelim ki başka bir girişimde efendim işte bu da bilgidir dediğimizde o bilginin gerçeklik olarak tanımladığımız varlıkta değil de hani onun içinde kendi konumumuz, duyumsamalarımız ve daha çok da duygu dünyamızla ilgili bir değişim yaratabildiğini düşünüyorum. Ama söz konusu bilimsellik olduğu zaman biz gerçekliğe de en azından onun kuralları, yasaları veya temel yapısına uymak kaydıyla tabii ki müdahale edebiliyoruz. Ve bu aynı zamanda bize bir bilme olanağı sağlıyor. Şimdi tabii biraz yumuşatayım demiştim şu yüzden. Çünkü sadece bilgi bilime aitse gibi bir itiraz hemen gelebilir. Belki de işte bu postmodern itirazlar biraz da buradan geliyor. İşte her şeyi bilgiye indirgeyemeyiz. Kaldı ki bilgiyi kim kral yaptı veya onun başlangıç sorusu şuydu, aklı kim patron yaptı gibi sorulardı. Ama ben hani bu arada postmodern eleştirilerin çok ciddi eleştiriler olduğunu düşünmekle beraber henüz modernizmin buna cevap verebildiği kanaatindeyim. Veya da 19-20. yüzyıl bilimsellik aklının veya bilimsel aklın bu eleştirilerle yüzleşmesi gerektiğini ama cevap da verebileceğini, bu olanağa sahip olduğunu düşünenlerdi. Beraber peki o zaman bilimi nasıl tanımlayacağız? Yani bilimsellik bir ilişki kurma biçimi ise ve sonu bilgiyle biten, en azından fark yaratan bir bilgiyle biten bir biçim, zaten tek biçimse, bilim gerçeklikle kurulan bilimsel ilişkinin sonucu ve sistematik, standardize edilmiş hali diyebilirim. Yani bilimin bilimselliğin sonucu olduğunu düşünüyorum veya şu anda öyle konumluyorum tanımlama açısından. Şimdi bu ilişki yani gerçeklikle kurduğumuz ilişki ve onun standardize edilmiş hali olan bilimle beraber aslında felsefeyle çok ciddi bir ortaklık taşıyor. Yani ben felsefeyle bilimi çok radikal veya kategorik ayıranlardan veya ayıran felsefecilerden biri değilim. Çünkü bu ortaklık şu, hakikat veya doğruluk arayışı. belki bilimsellikle veya gerçeklikle bilimsel bir ilişki kurmanın da temel motivasyonu bu. Hakikat veya doğruluk arayış. Tabii Türkçe'de hakikat sözcüğünün oldukça ciddi bir kavram yorulması ve kavram ağırlığı var. Yani sanki doğruluktan, epistemolojik anlamda, bilgi bağlamında doğruluktan bahsederken daha hafif, daha teknik bir şeyden bahsediyoruz da hakikat dediğimizde çok ağır bir kavramla karşı karşıyayız gibi bir kavram yükü de tabii ki var. Ama bağlamsal, yani bir anlamda Wittgenstein'ci dil oyunlarına içkin, farklı dil oyunlarına içkin bu yükü kaldırırsak aslında hakikatle doğruluk aynı şey. Gerçekliği bilme arayışındaki hedefimiz. Ve bu ilişki biçiminde, yani bilimsel ilişki biçiminde hakikat arayışı aynı zamanda kişinin egosundan kaynaklı haklı olma veya haklı çıkma arzusuna daima üstün gelebiliyor. Bu en azından Sokrates'ten beri felsefede böyle veya böyle idealize ediyoruz. Ama bilimde de böyle olması işte tesadüfi değil. Çünkü felsefe ile bilimin paylaştığı ortak köken veya temellerden biri, yani gerçeklikle felsefi bir ilişki de kurulabilir. Böyle bir alternatif de tabii ki açılabilir. Ama ben bunun bilimsellikten çok uzağa düşeceğini, en azından 21. yüzyıl itibariyle çok düşünmüyorum. Ve buradaki temel motto veya temel o nokta da bu. Hakikat arayışının kendisi. Ki eminim bütün dinleyici ve izleyicilerimiz de biliyor. Filozofya veya felsefenin kökensel ismi de aslında buradan gelmekte. Yani filozoflar yani veya da filozof olarak adlandırılanlar Tales'ten bu yana dikkat edersek sofist yani bilge olarak adlandırılmadılar. En azından kendileri bu isme talip olmadılar. Onlar bilgeliği, gerçekliğin gerçek şekli içerisindeki bilgiliği kovalayan düşünürler, entelektüellerdi. Bunun belki de 19. yüzyıldan itibaren en azından bir kanadının adı da scientist ya da bilim insanı oldu. Ama ben bu kökensel bağlantının sürdüğünü ve felsefe ile bilimin veya bilimselliğin veya felsefi ilişki kurma biçimiyle bilimsel ilişki kurma biçiminin çok da ayrı noktalara düşmediğini düşünenlerdi. Buna bağlı olarak da bilimsellikte ve onun sistematik formu veya çıktısı olan bilimde sunulan her çerçeve hatadan dönme olanağı da bize veriyor. Yani yanılmışımı çok rahat bir şekilde, belki de en rahat şekilde bilim veya bilimsellik içerisinde söyleyebiliyoruz. Nihai olarak belki o Kant'a atfedilen, onu eleştirirken söylenilen işte damarlarında o beynin beyaz sıvısı akmıyor. Hepimizin damarlarında en azından bildiğimiz kadarıyla o kırmızı kan akıyor. Heyecanlarımız, duygularımız herkes gibi var elbette ki. Felsefecilerin de, bilim insanlarında. Ama en azından yaptığı iş ve onun çerçevesi, genel çerçevesi bakımından yanılmaktan mutlu olabilecek tek grup diyebilirim belki. Neden? Çünkü yanıldığı zaman hakikate biraz daha yaklaştığını anlayabiliyor. Belki bunu ilerleyen sorularda biraz daha geçmişten, Thales'ten, Anaximandros'tan başka örneklerle de açabiliriz. Ama bunları birleştirdiğimizde en az bunun kadar ikinci bir özellik daha görüyoruz. Yani bu modern aklın veya da bilimsel aklın verebileceği cevaplarda onu ayaklarını gerçekliğe sağlam bassın düşündüğüm noktalar. Bu da bilimin bir fark belirleyebilecek bir standart koyabiliyor olması. Neyi kastediyorum? Aslında çok farklı bir isme. Yani hep felsefe veya da bilim felsefesinden bahsederken işte Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos isimleri veya diğer filozof isimleri havada uçuşur. Ben yerel yani bizim buralardan bir başka entelektüele gönderme yapmak istiyorum. O da Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'nun çok bilinen bir sözünü hepimiz hatırlıyoruzdur. Onu bir argümana dönüştürmek çok mümkün. Bilginiz olmadan fikriniz olmasın. Ben bunu şöyle okuyorum, şöyle bir argüman olarak okuyorum. Bilginiz olmadan fikriniz olmasın. Elbette ki fikirler bilmenin de yolunu açabilirler. Fakat bilgi ile ilişkileri olmadan fikirler kıyaslanamazlar ya da karşılaştırılamazlar. O zaman da cehalet bir başka fikirmiş gibi görünebilir veya görünür. Şimdi böyle bir argümantasyon içerisinde postmodernizmin veya postmodern çeşitlenmenin yani bilim tek değildir, bilimsellik tek değildir, bilimin ve bilimselliğin içinde bile bir çeşitlenme vardır ya da ana gelenekler anlamında bilim veya bilimsellik sadece bir alternatiftir ve bu kişilerin bir anlamda seçme haklarına bırakılmalıdır. bırakılmadığı durumlar aslında kabaca birer beyin yıkamadır gibi eleştirilerde ben sadece şöyle bir konum açmaktan yanayım. Yani tamam, bunu kabul ettiğimizi varsayalım. O zaman cehaletle, yani gerçeklik hakkındaki mutlak bilgisizlik hali ve buna bir şey daha ekliyorum. Bu bilgisizlik hakkında da bilgisiz olmak, yani neyi bilmediğini de bilmemek, ki esas cehalet bir konum olarak bence burada açılıyor. Yoksa her birimiz bir şeylerin cahiliyiz. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Çünkü uzmanlıklar çağında ve bilginin bu kadar yaygınlaştığı ve derinleştiği, yani hem yüzeyinin arttığı hem derinliğinin arttığı bir dönemde her şeyi bilmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ve sanırım hani hiçbir eğitim sistemi bir kez daha bir Aristoteles yetiştiremeyecek. Ya da bir Rönesans'ın Da Vinci'sini yetiştiremeyecek. Yani aynı anda pek çok alanın uzmanı olabilecek, derinliğine sahip olabilecek. O öyle bir düşünür veya öyle bir kişilik yaratamayacağız, üretemeyeceğiz belki. Buna bağlı olarak da bir şeylerin cahili olacağız. Ki oysa bu Türkiye'ye çok az rastlanan bir şeydir. Hı hı. İşin biraz ironisi. Hı hı. Hepimiz tıptan anlarız, şiirden anlarız, bilimden anlarız, futboldan anlarız. Her şeyi anlarız gibi bir durum var. Oysa çok rahatça söylenebilir. Yani ben kimyanın cahiliyim. Yani ilk aklıma gelen. Hani biyolojim o kadar iyi değildir. En fazla liseden hatırladığım, biraz da bilim felsefesi çalışkı üzerine okuduğum şeyler. Hani evrim kuramını dışarıda bırakırsak. Bunda bir sıkıntı yok. Ama neyi bilmediğimi bilmezsem, bir de biliyorum noktasında kendimi tutmaya çalışırsam, işte esas cahillik bu oluyor. İşte o zaman da fikirlerimizle cehaletimizi veya cahillik konumunu karıştırabiliyoruz. Bir an söyledim, ikinci konu bununla ilgiliydi. Bilim veya bilimsellik standartize edilmiş bir fark ortaya koyabiliyor. Yani buna en geniş anlamıyla sınama diyelim, sınanabilirlik diyelim. Ve bunun da kuralları çok net. Yani ben burada tabii ki tekniklerden bahsetmiyorum. Bir yöntem olarak veya yöntem ilişkinden bahsediyorum. Yani bir şey yanlışsa anlamlı bir şekilde birkaç deneyde veya bir gözlemde yanlış kabul edebilmenin koşulların üzerine mutabık kalabiliyoruz bilim içerisinde. Oysa bilgiye dayalı olmayan fikirler çoklusu bir şekilde ifade ve fikir özgürlüğünün, ki dokunulmaz olduğunu düşünüyorum, ama bunun haklarından faydalanarak bilgi kisvesi altına girdiği zaman, çünkü ayırt edemiyoruz artık böyle bir ortamda, işte o zaman çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Ve bu böyle bir hani felsefecinin yüksek soyutlama düzeyinde biraz da o masa başındaki kaygılarını aşıyor. Çünkü yakın bir zamanda Doğu Batı dergisinin son sayısı için bir makale hazırlamıştım. O araştırma sırasında o makalenin ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Aklımda kaldığı kadarıyla aktarmaya çalışayım. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı küresel risk raporunda böyle kategorilere ayrılmış: toplumsal riskler, işte genel riskler, işte insanlığın karşı karşıya olduğu riskler gibi. Ve toplumsal riskler kategorisinde yerel politik kutuplaşma, yani %80'lere yakın bir artış göstermiş 2020 yılı için. Bunu önceleyecek şekilde 2017'de, yani 2017'nin risk raporunda Batı demokrasilerinin, hani artık dünyayı yapay olarak bile olsa Batı Doğu diye ayırmak çok alışılagelmiş bir şey olduğu için ve bu işin hani en üst tabakası hep Batı demokrasileri olarak görülüyor. Hem ideal olarak hem tarihsel köken olarak. Ama Batı demokrasilerinin bile bir kriz içerisinde olduğu ve bunun eşiğinde olduğu ve demokrasinin altını oyan eğilimler kategorisi altında ekonomi ve teknolojideki hızlı gelişim, sosyal ve kültürel kutuplaşmadaki derinleşme ve ilk defa yarı felsefi bir terim bu tip raporlara sirayet etmiş: post hakikat politik çekişmeler kategorileri açılmış. Şimdi post hakikat aslında tam da o postmodernizmin biraz gayrimeşru çocuğu gibi veya onun jenerasyonundan gelen en küçük çocuk gibi görünüyor. Ki hatırlatayım, yani ana tanımı şöyleydi, literatüre mal olmuş tanımı: kamuoyunun fikirlerini belirlemekte olguların ve kanıtların önemini tamamen kaybedip duygusal etkileşimin ön plana çıkması. Yani bizi mutlu eden, bizi sinirlendiren, öfkemizi çeken şeyler kanaatlerimizi oluşturmada olgulardan ve kanıtlardan daha önemli. Ama bu hani bilinçli bir yalan söylemenin çok ötesinde bir durum. Post hakikat denilen durum artık bir tür sloganvari kavramın ötesine geçip bir hakik, yani bir gerçeklik olma yolunda gidiyor. Artık önemsemiyoruz. Yani ne kadar çok kanıt sunulursa sunulsun artık şu bile söylenebiliyor. Tamam, bunlar kanıtlar ama önemsemiyorum. Benim fikrim doğru. Ondan sonra bunu rasyonalize etmeye çalışıyoruz. Çünkü o kanıtlar uydurulmuş. Çünkü işte bu kanıtları siz şöyle şöyle yaptınız. Yani o komple hipotezleri şeklinde inanılması neredeyse şeylerle rasyonalize edilmeye çalışılıyor. Ama dikkat edin, bunlar çok ciddi, ele alınması çok ivedi ve tüm insanlık için büyük tehlike çanlarını çalan problemler gibi görünüyor. Yani problemler olarak tespit ediliyor hatta. Ama baktığımızda bir tür işte özgürleşme, müthiş bir şüphe duyma, bilimden bile şüphe duyma gibi tanıtılıyor. Ben bundan çok kaygılıyım. Ve bunun bir şekilde kurumsallaşması, yani eğitim bir parçası olmazsa olmazı haline gelmesi çok ciddi bir problem gibi görünüyor. Çünkü bu, dediğim gibi, işin kurumsal riskler boyutuydu. Ama bir de diğer bir risk kapımızda, hatta onun ayak seslerini çeşitli duyuyoruz. Bu da çevresel riskler kategorisi. Küresel ısınma başta olmak üzere işte yaşadığımız pandemi süreci, hı hı, ki bunlar ilişkisiz süreçler değil. Doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı, insan kaynaklı çevresel felaketler de artık insanlığın doğayla başının da derde girmeye başladığını gösteriyor. Şimdi şöyle bir ikilemdeyiz. Hala dönüş için vakit var mı? İşte küresel ısınma için şunu söyleyebiliriz. İşte o 2 santigrat derece yükselmesini engelleyebilir miyiz, hani ortalama sıcaklığın? Yoksa artık çok geç ve yeni koşullara nasıl uyum sağlayabileceğimizi mi konuşmaya başlamalıyız? Şimdi burayı önemsiyorum. Çünkü ikisini de konuşmaya başlamak zorundayız. Ama tabii metaforik bir masa. Hani kim kimle konuşacak? Biraz daha politik tabii ki ama hepimizin o masada bir yerinin olduğunu düşünelim veya temsilcilerimiz üzerinden o masada yer alıyoruz. Şimdi o masa bir müzakere masası mı? Bir hakikat masası mı? Hakikatin hep beraber arandığı bir masa mı? Yoksa bir münazara masası mı olacak? Bunları şöyle ayırıyorum. Şimdi müzakere, ne yapabilirsin, ne yapabilirim, nasıl anlaşabiliriz? Hani biraz daha 20-21. yüzyılın demokrasisine uygun bir kavram. Hani en son şey vardı ya, win-win durumları, hani kazan kazan, herkesin kazan çıkacağı bir masa. Ama hakikat masası biraz şöyle, hangimizin yanıldığı önemli değil. Hatta doğrudan kısa vade, kısa erimli çıkarlarımız da önemli değil. Küresel ısınma bağlamında geri dönüşü çoktan geçtik mi son çıkışı, yoksa geçmedik mi? Bunun cevabı müzakereye veya münazaraya açık değil. Ya geçtik ya geçmedik. Elbette ki bilim içi tartışmalar sürebilir. Hani bilimin de böyle hadi çağırdık cevabını ver gibi bir kurum veya kurumsallaşma değil. Kendi belirledikleri yöntemlerle, işte makalelerle, kongrelerle vesaire, zaten veya üniversitelerin oluşturduğu, enstitülerin oluşturduğu en azından ideal ortamda böyle bir durumda o tartışmayı yürütürler. Benim kastettiğim o tartışma değil. Bilimin veya bilim insanlarının da sadece bir oyla temsil edildiği, kendilerini temsil ettiği, ona güvenenlerin ve güvenmeyenlerin, onu farklı algılayanların, farklı kavramsallaştıranların hep beraber oturduğu bir masa. Şimdi böyle bir masada artık bir önceki dönemden farklılaşmış oluyoruz. Ve benim korkum üçüncü şık, hani müzakereye bile razıyım ama münazara ihtimali. Çünkü ben liseden hatırladığım kadarıyla bizim lisemizin çok sağlam, sıkı bir münazara takımı vardı. Biz onun destekçileriydik. O işte hala yapılıyordur eminim. İşte okulların münazara takımları birbirine misafir oluyor. İşte onun kuralları dahilinde bu münazara yarışmaları yapılıyor. Ama benim hatırladığım şuydu. Özellikle böyle kademe aldıkça çelişen veya karşıt iki fikir kura çekilir. Yani o grup hangi fikri savunacağını bilmez. Sadece ondan sonra belirli bir süresi olur. Bunun üzerine bir argümantasyon inşa eder. O fikre inansın veya inanmasın. Ve karşı tarafı bastırmaya veya da işte jüriyi ikna etmeye çalışır. Münazara derken bunu kastediyorum. Şimdi bu tam da postmodernizmin işte anything goes. Bütün yöntemler kullanılabilir. Bunu sadece Feyerabendçi anlamda kullanmıyorum. O farklı bir yere oturacaktır. Bilen dinleyiciler ve izleyiciler için onu bir dipnot olarak koyayım sadece. Ama böyle bir postmodern münazara masasında kaybedeceğimizi düşünüyorum. Yani insanlık olarak, bir taraf olarak değil. Çünkü şöyle bir paradoksa gireceğiz. Temel toplumsal problemlerimiz hakikat üzerindeki mutabakatımızı, asgari mutabakatımızı ve dolayısıyla bilim ve bilimsellik üzerindeki asgari tanımlayıcı mutabakatımızı kaybetme noktamız. İşte post hakikat, kutuplaşmalar biraz buradan geliyor. Ama bilim üzerine mutabakatımızı veya bilimsellik üzerine, hatta gerçeklikle kurduğumuz ilişkinin biçimi üzerine mutabakatımızı, asgari mutabakatımızı kaybettiğimiz anda kapıdaki problemlerin tamamı da bilim veya bilimselliği gerektiren, yani çözümünün mutlaka bilim veya bilimselliğin dolayımından geçecek problemler ve devasa problemler. Yani artık belirli bir bölgeyi değil, tüm insanlığı ilgilendiren problemler. Yani biz içerideki problemi çözemediğimiz için bilim orada bizim işimize de yaramayacak. Çünkü postmodernizmin bir ikinci belki de kategorik yaklaşımı, pragmatik bir yaklaşımla, ki hani ben de bir pragmatistim felsefi anlamda, epistemolojik anlamda. Bunu başka bir yerde açarız elbette. Hani terim olarak bir sıkıntım yok. Veya işte John Stuart Mill'lerden, işte James'lerden, onların teorisiyle bir sıkıntım yok. Ama postmodernizmin kavradığı veya önerdiği pragmatizm şöyle. Bilim, teknobilim olarak teknoloji sunmaya ve çözebildiği somut problemleri çözmeye devam etsin. Ama onun dışında hakikatle veya gerçeklikle kurulan ilişkide tek ses olma iddiasından, oradaki kendinden kaynaklanan, kendiliğinden kaynaklanan otoriteden vazgeçsin. Çünkü bilim çok başımızı ağrıtıyor. Peki bu niye oldu? Tabii ki tarihsel kökenleri var. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar, neredeyse endüstriyel savaş ve endüstriyel tire bilimsel olarak insanların nasıl daha çabuk öldürüleceğinin de bir şekilde hesaba indirgenmesi, nicelikselleştirilmesi veya atomu parçalayabilmenin devasa bilimsel hamlesiyle onu birbirimizin kafasına atacağımız bombalara çevirmenin travması. Tabii ki hani postmodernizmin veya bu eleştirilerin bazı motivasyonları anlaşılabilir ve bu anlamda meşrudur bu şekilde açığa çıkması. Ama anlaşılabilir ve meşru olması onu otomatikman haklı ve doğru kılmayacaktır. O yüzden bu soru için en azından toparlayıcı olarak şunu söyleyebilirim. Postmodern eleştirilerin güçlü olduklarını ve mutlaka cevap verilmesi gereken, üzerine konuşulması, düşünülmesi gereken eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Ama modern aklın veya aydınlanma aklının veya bunlarla özdeşleştirebileceğim veya ilişkilendirebileceğim bilimsel aklın bunlara cevap verebilecek potansiyel de güçte olduğunu düşünüyorum hala. Kurumsallığın da hala bu yüzden bu akıl üzerinden devam edebileceğini ve etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Anladım. Kurumsal eğitim yine bilim güdümünde şekillenmeli diyorsunuz. Bu noktada bir ek sorum olacak. Bilimin diğer gelenekleri arasında bir gelenek olarak var olduğu bir toplumda Feyerabend'in eğer bilim doğruysa dediğiniz gibi zaten kazanacaktır şeklinde bir öngörüsü var. Sizinse tam tersi, kaybedebilir ya da kaybedecektir biliyorum, bilemiyorum ama buna dair öngörünüz var. Bu mücadelede bilim kazanacaktır öngörüsünü neden güçsüz buluyorsunuz?
Aslında tam da Feyerabend'in hep ıskalanan, belki de görmezden gelinen, en azından literatür içerisinde bir tane dipnotu var. Yani o yüzden bence zaten ıskalanıyor. Çünkü şöyle bir şey söylüyor, tam da sizin bahsettiğiniz gibi. Yani zaten burada bilimi bir aşağı çekme söz konusu değil. Yani Feyerabend'e de bazen çok büyük haksızlık yapılıyor.
Kesinlikle.
O anlamda kitaplarının çok daha dikkatli okunmasını tavsiye ediyorum herkese. Yani iki ön yargıdan da arınarak okunması lazım. Çünkü Feyerabend bir bilim düşmanı değil, kesinlikle değil. Ama aynı zamanda işte bilime son tekmeyi atacak veya bilimin veya işte o bilimsel aklın, o aydınlanmanın getirdiği bizi o berbat noktada o son çiviyi çakacak düşünür veya çakmış olan düşünür dedi. Yani iki ön yargıdan da kurtulunması gerekiyor. Ve gerçekten hani biraz amiyatayla, salim kafayla okunması gereken bir filozof olduğunu düşünüyorum. Ama o dipnotta şunu söylüyor, tam sizin söylediğiniz şeyden sonra. Yani bırakın, zaten bilim en başarılı olduğu alanda otomatikman hani kendiliğinden kazanacaktır. İnsanlar zaten bunu tercih edecektir. Ama bunu şöyle belki daha az tanışık olanlara çok kısa olarak aktarmaya çalışayım bir örnek üzerinden. Feyerabend metinlerinde özellikle özgür bir toplumda bilimde Ama yönteme hayır ve akla karşı da bunu söyler. Diyelim ki biz, yani zaten öyle pek çok Batı demokrasisinde devleti biz finanse ediyoruz. Yani vergilerimizle, vatandaşlar olarak. Ve devlet bize modern tıbba dayalı hastaneler sunuyor sağlık sistemi içerisinde. Çeşitli tabii ki seviyelerde. Ama ben bu devleti finanse eden bir vatandaş olarak, yani Feyerabend'in tezine göre, yani araştırma yaptım ve ben akupunktur istiyorum tedavi olarak. Devlet bunun oranında bu imkanları da sunmalı. Ve onun belki de en böyle aydınlanmacılar veya da bilim savunucuları, yani böyle adlandırılıyorlar literatürde, bilim savunucuları tarafından şimşekleri üzerine çeken tezi şu: nasıl zamanında, tabii ki Batı için konuşuyor, bilim kiliseden devlet kendini ayrıştırdıysa, yani dinden kendini ayrıştırdıysa devlet örgütlenmesi, bilimden de ayrıştırılmalı. Nasıl ki din sivil alana bırakıldı Batı'da, bilim de kendi alanına, sivil alana bırakılmalı. Devlet bunlar karşısında tarafsız bir konumda, sadece vatandaşının taleplerine oranlı olarak, yani şu anlamda 1.000 tane modern tıbba dayalı hastane varsa, sağlık kurumu varsa 1.000 tane akupunktur kurumu açılsın demiyor. Talep kadar, talep edildiği yerde, ama bunu yapmak zorunda değil. Ama dipnot şu: yani özgür bir toplumda, bilimde, yanlış hatırlamıyorsam, elbette ki bir gün kilise gibi, yani Orta Çağ kilisesi gibi, Engizisyon gibi bir kurumsallaşma bilimin karşısına dikilecek olursa, bir kez daha bizim yerimiz bilimin yanında olacaktır, der Feyerabend. Ama Feyerabend kendi yaşadığı toplumsallıkta ve tarihsel kesitte bunun artık geride bırakıldığını ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını, yani bizim artık bunu da aşmamız gereken bir dönemde, yani artık bilimin de bu kadar korunduğu, sahiplenildiği değil de, bilim zaten güçlüyse bırakınız sahaya, kendi gücüyle yaşasın denilen bir çağa geldiğimizi düşünüyordu. Tabii bunun arkasında kendi yaşam öyküsü de vardır. Çok büyük acılar çekti. Yani sürekli aslında sağlık sorunları yaşadı. Yani yanlış hatırlamıyorsam omurgasından bir makineli tüfek mermisiyle vurulmuş birisi savaşta. Ve bunun acılarını çok uzun yıllar yaşadı. Ve bununla yaşarken tabii ki tıpla ilişkisi, bilimle ilişkisi biçimlendi. Tabii bunların da katkısı var. Ama Feyerabend'in kendisinin de çoğunluklu olarak modern tıbbı tercih ettiğini biliyoruz. Ve bu dipnotu da çıkarsak, belki Feyerabend'in göremediği ve beni kaygılandıran şey şu: artık yeni cehalet çağından, yeni orta çağdan bahsediliyor tüm dünya için. Tekrar mitik, mitolojik anlatılara geri dönüyoruz. Yani bu hepimizin yaşadığı bir şey. Yani bu belki hani suçlama veya da bir tür zor kullanarak engellenmesi gerekiyor vesaire gibi değil. Bunun için evet postmodernizmin de katkısı var. Hani veya da post dediğimiz, yani tabii ki etimolojik olarak sonrası anlamına gelse de, ben hep şöyle kullanıyorum veya şöyle algılamaya çalışıyorum: önüne geldiği o kavram veya kelimenin artık önemsiz olduğunu aslında bize duyurur. Modernizm artık önemli değil. Modernizm ve hani bir şekilde yapılandıran saç ayakları artık yok. Ya da eskisi gibi değil. Post hakikat, hakikat artık önemsiz demektir. Tabii ki sonrası anlamıyla beraber. Ama Feyerabend artık daha ileriye doğru, daha özgür bir topluma doğru gittiğimizi varsayıyordu. Hı hı. Benim gözlemlerim yeni bir orta çağ veya yeni bir cehalet çağının kapıda olduğu, ve böyle bir durumda bilimi münazara masasının veya bilimselliği münazara masasının tek oya sahip bir öğesi haline indirgerse, kaybetme olasılığımızın çok yüksek olacağı yönünde. Yani kendi en azından kişisel kanaatim veya da çıkarımım bu yönde. O yüzden Feyerabend'den ayrışıyorum. Ama bir kez daha tekrarlamış olayım. Çünkü sıklıkla bilim felsefesi dersleri veren veya bu konuda konuşan biri olarak belki en son ben savunmalıyım, ama Feyerabend çok yanlış anlaşılıyor her anlamda. Mutlaka okuyun.
Teşekkür ederim hocam. İkinci sorumuza geçelim. Şöyle bir soru organize ettim. Bir makalenizden hareketli aslında. Makalenizde eğiten eğitilen ilişkisine dair daha eleştirel bir modu zorlamamız gerektiğinden bahsederken, topraklarımızda yaşayan, aslında milletle yaşayan Tales ve Anaximandros arasındaki öğrenci-öğretmen ilişkisinin gayet eleştirel ve gayet sağlıklı bir diyalog olduğundan bahsediyorsunuz ve süreç içerisinde bu diyaloğun yerine doğruya ulaşmak değil, doğruyu seçme çabasına evrilmiş bir eğitim anlayışından bahsediyorsunuz. Yola bu şekilde çıkılmadı hocam. Yani eğitim bir proje ise yaşadığımız bir kriz var. Bu krizin nedeni sizce nedir hocam?
Şimdi onu tabii biraz açmamız gerekebilir yine. Thales ve Anaximandros veya da işte Anaximander olarak da bilinen iki filozof arasındaki ilişki tabii ki biz bazı boşlukları dolduruyoruz ve bir idealleştirme yapıyoruz. Yani şu anlamda bu olmadığı anlamında değil ama hani muhakkak dinleyici ve izleyiciniz biliyordur. Doğa felsefesi ve o döneme ilişkin bilgimiz kesintili bir bilgi yani parçalardan oluşuyor. Ama çıkarsama yapmamızı sağlayan şey şu. Thales ile Anaximandros'un aynı şehirde yani Miletos'ta aynı dönemde yaşamış olmaları, eldeki bütün kaynaklar ve karşılığını kontrol ederek okumalar aralarında yaklaşık 15 ila 20 yaş fark olduğunu, yani Anaximandros'un 20 yaş veya 15 yaş daha genç olduğunu ve aynı konu üzerine yani doğa veya doğa felsefesi üzerine entelektüel üretimde bulunduklarını şüphesiz biliyoruz neredeyse. Şimdi buradan şöyle bir boşluk doldurma yapıyoruz. Göreli olarak çok küçük bir nüfus içerisinde, ya yani bugünün büyük metropolleri gibi düşünmeyelim antik Yunan şehir devletlerini, iki doğa filozofunun kesinlikle karşılaşmamış olma veya birbirlerini umursamıyor olma durumları yok. Ki Thales'in hem kronolojik öncülüğü hem de dönemin yedi bilgesinden biri sayılacak kadar kendi ismini parlatabilmiş olması, bunun amacı bu olmasa bile, zaten Thales'in bir tür öncü olduğunu veya bu bağlamda hiyerarşik olarak üstte olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de felsefe tarihi literatüründe onu öğretmen konumuna koymak çok sık rastlanan bir şey. Yani Anaximandros'un öğretmeni gibi. Tabii ki bu kısım biraz spekülatif. Çünkü o dönemde böyle bir usta-çırak ilişkisi belki vardı muhakkak bu bütün meslek dallarında olduğu gibi doğa felsefesine neden olmasın diyebiliriz ama böyle bir eğitim sistemi yok. Yani Platon'un akademiyasında bile henüz birkaç yüzyıl var. Yani Thales ve Anaximandros'u baz alırsak. Ve ikisinin ilişkisinde böyle bir Thales'in okuluna gidiyorum, öğreniyorum şeklinde Anaximandros'un bulunduğunu hiç düşünmüyorum tabii ki.
Belki Platon ve Aristoteles arasında daha şey olabilir
evet.
mi?
Kesinlikle. Çünkü orada kurumsal bir dolayım araya girecek. Evet. Yani artık o akademiyada zaten çeşitli sorunlardan dolayı kendi okulunu kuracak kadar orada bir kurumsallık dolayım var. Ve orada zaten ilişki çok daha net. Yani hem belgeli hem de aktarılan ilişki. Ama bizim için önemli olan hem ilk olması tabii ki hem de şöyle bir önemi var. Çeşitli makalelerimde ve anlatımlarımda bunun üzerine sıklıkla duruyorum. Thales yaşarken bu yedi bilgeden biri olarak anılıyor. Yani antik Yunan veya Grek kültürü içerisinde yedi bilgi şöyle ben anlayabilmemiz için kendi anlayabildiğim şekliyle kurguluyorum veya çerçeveliyorum. Yani şunu söylüyorum beni dinleyenlere, gerek öğrencilere, gerek meslektaşlarıma bu konu konuşulurken. Yani zihninizde üç tane isim belirleyin. Bunlar hani takip edeceğiniz, çok saygı duyduğunuz, hakikat yolunda beraber yürüyeceğiniz üç isim olsun. Hani bunu paylaşmanız da gerekmiyor. Zihindeki üç isim. Bir, iki, üç. Şimdi onlardan bir numaraya, yani ben en saygı duyduğum entelektüel veya işte lider veya herhangi biri, yanılıyorsun diyebilir miyim? Şimdi yedi bilgi böyle bir kültürel kod yaratıyor ve bildiğimiz kadarıyla Thales yaşarken böyle anılmaya başlıyor. Yani öldükten sonra bilgelerden biri olmuyor. Yaşarken ona iliştirilen veya yakıştırılan bir nitelik haline geliyor. Dolayısıyla Anaximandros'un Thales'le ilişki kurduğu sırada Thales'in kültürel veya da sosyal hiyerarşide çok yüksek olması gerekir. Ve Thales'in esas zaten felsefe tarihini ilgilendiren kısmı, belki eğitim tarihi değil ama bu bağlamında, onun doğa felsefesindeki öncülüğü ve bir teoriyaya, yani bir teoriye sahip olması. Yani arke nedir, ilk unsur nedir sorusu, hatta depremler neden oluyor, yani elindeki fragmanlardan türetebildiğimiz. Hı. Yani temel ontoloji veya temel doğa bilimi neredeyse, tabii ki primitif haliyle. Şimdi bu tedavüldeyken ve kitabı olduğunu da biliyoruz. Yani bu sadece Thales'in yarattığı bir aura veya da Sokratesvari bir sözlü kültür veya paylaşım değil. Bu durumdayken Anaximandros da bir kitap yazıyor, Türkçesiyle doğa üzerine. Ve unutmayın ikisi de hala aynı şehirde yaşıyorlar. Ve bu kitabında anladığımız kadarıyla yani fragmanları üst üste koyduğumuzda ve üzerine yapılan felsefe tarihi çalışmalarını baz aldığımızda Thales'in yanıldığını açık olarak ifade ediyor. Yani çok teknik bir yerden belki söyleyeceğim. Thales diyor ki arke, yani bütün bu çeşitlilikteki birleştirici temel unsur sudur, su elementidir. Anaximandros diyor ki apeirondur. Yani belirsiz olandır, isimlendirilemez, niteliksiz olandır. Neden? Bunu da açıklıyor ayrıca. Hani bunu konuya bağlayacağım için birdenbire bir felsefe tarihi dersine dönüşmedi. Merak etmesin izleyici ve dinleyicilerimiz. Çünkü dört element fikri içerisinde, yani toprak, su, hava, ateş elementleri zaten makro düzeyde veya da bu büyüklükte görebildiğimiz, algılayabildiğimiz şeyler. Biz bütün çokluklardaki birliği, yani bütün bu karmaşanın alttaki düzeni ve temel öğeyi arıyorsak, aradığımız şey suyun da, su elementinin de temeli olacak bir şey olmalı. Dolayısıyla bu dört elementten biri olamaz şeklinde bir argümantasyon yürütüyor. Çıkarsanan veya elimize gelen veya aktarılan fragmanlar bunu söylüyor. Ama eğitim açısından ve bir ideal ilişki bakımından bize şunu veriyor. Yaşarken yedi bilgeden biri, daha doğrusu bilgi olarak ilan edilmiş ve belki bir konudaki öncüye çelişecek şekilde onun yanıldığını söyleyen bir teori öne sürebilecek kadar cesur. Ve başına da bir şey gelmemiş. Yani daha sonra Sokrates'in başına gelen onun başına gelmedi. Veya daha sonra Platon'un neresi başına gelen onun başına gelmedi. Aristoteles'in başına gelmek üzere olan Atina'da onun başına gelmedi. Bu da ortamda hem Thales'in hem de Miletlilerin bunu hoşgörüyle karşıladığını gösteriyor. Şimdi buradan yaptığımız bir soyutlama veya genelleştirme bize şöyle bir model veriyor. Bunda en çok tabii ki Karl Popper üzerinde durur, onu da söyleyeyim. Yani boşlukları biraz fazla doldurur, onu da hani belirtmek gerekir. Ama çıkarsadığı resim gerçekten çok uzağa düşmüyor. En azından bunu teyit edebilirim. Gerekçeli bir yanılıyorsun itirazı paha biçilmezdir. Şimdi ilk soruya verdiğim cevapta bilimin en önemli ayırt edici niteliklerinden biri, yanıldığını çok çabuk kabul edebilir ve bu bir negatif veya değersizleşme yaratmaz. Yani bilim de yanılıyormuş veya da işte bilimin bu alt dalı. Tabii biz bir de şöyle davranıyoruz. Sanki orada yekpare bir bilim var.
Evet.
Bütün temsilcileri onun adına konuşuyormuş gibi. Herhangi bir bilim dalında veya bilimsel araştırma programında yanılıyor olmak tabii ki kişi olarak o bilim insanını üzebilir. Yani bütün herkes doğruyu arıyor, hakikati arıyor. Ama artık nereye bakmaması gerektiğini öğrendiği için veya artık nerede yanıldığını bildiği için bu paha biçilmezdir bilimsellikte. Şimdi Anaximandros'un Thales'le kurduğu ilişki de bu anlamda paha biçilmez. Çünkü ilk örnek, yazılı örnek en azından. Yani hocası veya da öncüsü veya otoritesi, alının otoritesi olarak kabul edilen kişiye gerekçeli bir yanılıyorsun itirazında bulunabilmek. Gerekçeli derken şunu kastediyorum. Bu eminim ki sizler de öğrencileriniz de bir an önce söylediğiniz örnekte olduğu gibi hipotezlerinizi, varsayımlarınızı duyalım dediğimizde aslında bunu istiyoruz. Yani benim söylediğim veya herhangi birinin söylediği şeye katılmak zorunda değilsiniz. Ama eleştirmek, katılmıyorum veya yanlış bu, yanılıyorsun demek değil sadece. Çünkü Thales'le Anaximandros arasındaki diyalog, aslında böyle diyalog tabii ki hiçbir zaman, yani mutlaka oldu ama kayıtta yok. Yani bir Platon diyaloğu gibi böyle bir metin elimizde yok ama bunu kurgulamak mümkün. Thales'e Anaximandros yanılıyorsun dediğinde Thales'in cevabı şu aslında. Hangi konuda yanılıyorum ve senin fikrin ne? Çünkü böyle bir genel yanılma durumu da söz konusu değil. Eğer eleştiren, eleştiri konumundaki, ki bu öğrenci olmalı. Öğrenci öğretmenini eleştirebilmeli. Ama bu eleştirinin sınırları veya da çerçevesi şu. Şu konuda söylediğiniz şeye katılmıyorum çünkü şu şu şu olgularla veya şu şu şu durumlarla uyuşmuyor. Benim fikrim veya hipotezim, tabii ki bu terimleri kullanmak zorunda değil, bu durumu açıklayacak böyle bir fikir veya yola şu kavramlarla çıkmak. Çünkü bu size yanlışlayan, uymayan şu şu durumlara veya olgulara daha uygun. Tabii ki bir ulaşılan hedeften bahsediyorum. Yoksa daha birinci sınıftaki öğrenci zaten bu şekilde geliyorsa o eğitime ihtiyaç da yoktur. Öyle onu da söyleyeyim. Burada ikinci bir örnek vermek istiyorum. Bunu çok sık kullanıyorum çünkü. Yani bütün öğretmenler, öğretim üyeleri bunun farkındadır. Bu böyle Amerika'yı yeniden keşfetmek veya büyük bir buluş değil. Hele ki zaten Foucault'dan itibaren başlayan bu iktidar ve iktidar kavramı eleştirileri bunu çok net bir şekilde açığa çıkartıyor. Demek ki örtük bir bilgi değil. Ama hep şunu söylerim. Yani ben bir sınıfa girdiğimde ve böyle bir konu olduğunda ben bir yükseltide duruyor oluyorum hep. İşte kürsü diyoruz. İşte evet. Tahtın önündeki bir yükselti diyoruz. Ve tabii ki görünen işlevi şu, en arkadaki, sınıfın en arkasındaki bile öğreteni, konuşanı veya da duysun veya görebilsin. Ama bu çok yüzeyde kalan bir işlev. Oradaki esas mesele şudur. Hakikat yukarıdadır. Hakikat biraz yukarıdan konuşur. Mevcut, belki modern eğitim sisteminin çelişkisi bu. Aşması gereken ama nereye doğru aşabilir? Bu ayrı bir bilim eğitim felsefesi sorusu olacaktır elbette. Ama kitlesel eğitime geçtiğimiz için artık Thales ve Kais Anaximandros veya Platon bir grup geometri bilen öğrenci değil. Biliyorsunuz geometri bilmeyen giremez evet. Yazısı akademiyada çok ünlüdür. Artık kitlesel eğitim, örgün eğitim. Yani milyonlarca öğrenciyi eğitiyoruz. Çeşitli seviyeler. Eğitmeye çalışıyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz ya da. Şimdi bunu yapmak için de sınıflar dolmak zorunda. Ya da işte başka çözümler aranıyor. Şimdi böyle bir ortamda hakikatin konuşması, o hakikat olduğu sürece aktarılması ve öğrenciler tarafından içselleştirilmesi bir başarı standartı olarak konuldu modern eğitimde. Hı hı. Tabii bunun politik yansımaları da var. Yani fabrikada düğmeye basmayı öğrenmesi yetiyordu belki de bazı dönemlerde. Ya da ideal vatandaş olması yetiyordu hani daha totaliter rejimlerde vesaire. Tabii ki bunlar var. Bunu hiçbirini dışlamıyorum. Ama temel işin mantığında çok fazla kişiye minimum zamanda bu eğitimi verebilmek için işte yani üniversitenin bile 4 yıl olup olmaması tartışılıyor. Ya da diğer eğitim derecelerinde süre tartışılıyor. 4 mu olmalı, 5 mi olmalı, 6 mı olmalı? Oysa işte konuşmanın başında dedim bir daha Aristoteles yetiştiremeyeceğiz. Yani o dönem geçti dedik. Bugün bir Aristoteles vari, bir figürü, bir karakteri, bir entelektüel yetiştirebilmek için kaç yıla ihtiyacımız olabilir bugünkü bilgi birikimiyle? Bu kadar alanın standart 4'er yıl yüksek eğitimini aldığını düşünsek yani muhtemelen ömür yetmeyecektir. İşte o yüzden minimum zamanda maksimum sayıda öğrenciyi eğitebilmek ve öğretebilmek için böyle bir yapı tasarlandı. Diğer tüm politik ve arts alan bilgisini askıya almak kaydıyla. Yani hakikat biraz yükseğe çekildi. Anlatıyorum, alımlayın. Ama burada neyi kaybettik? İşte o sorgulamayı kaybettik. Çünkü yüksekte olanı sorgulama hakkı alçakta olanın yoktur. Tanım gereği. Hani bu bir kural değil, yapılan bir şey. Hatta zamandan kazanabilmek için, yani bilmiyorum belki bizi dinleyen ve izleyenlerin de bu tip anekdotları vardır. Yani bazı öğretmen modelleri, hiçbir art niyetleri yoktu eminim. Soruları dersin sonunda alacağım. Çünkü hele şu müfredatı bitirelim. Veya bu dersi anlatmam gereken bir bitireyim hele. Halbuki o sorular belki de esas meseleydi. Ama bu hiçbir öğretmenin bireysel, yani bu sistem içerisindeki hiçbir öğretmenin bireysel iyiliği, kötülüğü, nitelikli ve niteliksizle ilişkili değil. Sistem böyle tasarlandı. Çok temel bir işlev yüzünden. Şimdi sorumuz şu. Yedi bilgeden birini bile yaşarken eleştirebilme özgürlüğü, fikir özgürlüğü ama gerekçeli eleştirebilme. Yani belirli bir standartize edilmiş metot kapsamında, ki daha sonra biz onu bilimsel yöntem diyeceğiz, o gün denmiyordu belki ama, fikirleri karşılaştırmak. Karşılaştırma kriteri olmadığı zaman, bilgi temelleri veya bilgiyle ilişkisi olmadığı zaman, cehalet de bir soru kılığına girebilir, bir yargı kılığına girebilir ve ayırt edemezsiniz. Ama şimdi biz bu eğitim sisteminde yüksekte duran kürsüyü nasıl eleştireceğiz? Şimdi bu kolay bir cevap değil. Ve bu, şunu kabul etmemiz gerekiyor, modern eğitim sisteminin defolarından biri, çelişkilerinden biri. Şimdi ya şunu yapacağız, kitlesel eğitimden vazgeçeceğiz. Ama o zaman bu dünyada onurlu, özgür bir vatandaş veya da birey olabilmenin altyapısını nasıl sağlayacağız? Yani bu ailelere bırakılabilir. Çünkü ailelerin de eğitimi var sonuç. Onlar da bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani kendi yaş grubunda, zamanında. Yoksa sivil topluma mı bırakılmalı? Bunun handikaplarını veya avantajları ayrı bir şekilde incelenebilir, görülebilir. Ya da belki sizler çok daha yakından takip ediyorsunuz benim doğrudan alanım olmakla beraber. İşte Finlandiya'nın yaptığı veya yapmaya çalıştığı gibi mevcut koşullara, yerelliğimize, yerel koşulları dikkate alarak yeni modeller oluşturmak ama evrensele oynamak. Yani Türkiye'de bu iş böyle yapılır ama ne yapalım gibi değil de bizim koşullarımız bu problemi nasıl çözeriz diyebilmek. İşte bu bizi tekrar hakikat masasına götürür. Çünkü eğitim ve ben hep şu ayrımı yapıyorum. Hani kendi jenerasyonumuzda veya da yaş grubumuzda hala görüyoruz. Bu çok da hani haklı, makul ve belki tekrarlanması gereken bir talep. Sağlandığı zaman bile sürdürülebilirlik için tekrarlanması gereken bir talep. Bilimsel eğitim talebi. Ben o yüzden konuşmamın başında analitik bir müdahaleyle böyle bir ayrım yaptım. Yani etimolojik temeline hatta aykırı olarak bilimden bilimselliği değil de bilimsellikten bilimi
Evet.
türetmeye çalıştım. Çünkü bilimsel eğitim her aşamada ve her eğitimin olduğu yerde talep edilebilir, tartışılabilir, uygulanabilir bir şey. Ama bilim eğitimi başka bir şey. Yani mesela fizik eğitimi bilim eğitimi. Yani yüksek lisansdan daha doğrusu üniversiteden bahsediyorum veya fizik dersinden bahsediyorum. Kimya bir bilim eğitimidir. İşte felsefenin müfredat olarak aktarılması bir tür bilim eğitimidir. Bir alan, disiplin eğitimidir. Ama bilimsel eğitim belki de öğrenmeyi öğrenmek, sorgulamayı öğrenmek ya da fikirleri karşılaştırılabilir bir zemin kurarak ele almayı öğrenmenin ta kendisi. Ama tabii ki bunun böyle bir hap cevabı yok. Ki hemen o şeye de bağlayayım. Hem o benim makalemde hem de sizin de hem yakındığınız meslekten biri olarak hem de gündeme getirdiğiniz çoktan seçmeli sınavlar. Yani seçeneklerden hangisi ana formatındaki sınav? İşte bu modern eğitim sisteminin kitlesel eğitimde ölçme değerlendirmeyi standardize etme zorunluluğundan doğdu. Yani bu bir şey değil. Kapalı kapılar arkasında birileri işte çocuklarımızı nasıl olur da böyle robotlaştırırız ya da işte nasıl onları ketleriz diye bir art niyet, bir komplo tabii ki söz konusu değil. Çok fazla kişi bir şeye talip oluyor. Yani bu işte bizim ülkemizde hep üniversiteydi. Benim dönemimde işte Anadolu liseleriydi. Hala da var tabii ki ama hani her jenerasyon kendi sınav sistemlerini yaşadı ve çok çabuk değişiyor elbette. Ama şuydu. Kapasitenin çok üzerinde bir talep var üniversiteye. Kaldı ki taleple kapasite uyuşsa bile her isteyenin girmesine kadar doğru olur. En azından belirli bir asgari standartı sağlayan kişilerin girmesi çok daha makul olacaktır. Dolayısıyla biz bir ölçme, değerlendirme yapmalıyız. Peki ölçme değerlendirmeyi nasıl standartize edeceğiz? Ve nasıl kitleselleştireceğiz sorusuydu. Şimdi bu zaten Türkiye'de yapılan bir keşif değil, tüm dünyada kullanılan bir şey elbette ama çoktan seçmeli sınav sistemi bu standartizasyonu sağlıyor. Çünkü ikimiz karşılıklı bir sınava girdiğimizde o şıklarda doğru cevap bir tane eğer soruda bir hata yoksa ve ya doğru cevap verdik ya yanlış cevap verdik. Bu kadar net. Ve okunması da çok standartize çünkü aradan insan faktörünü de çekiyoruz artık. Makineler okuyor kodlamalarla. Dolayısıyla bu işlevi veya bu amacı yerine getiriyor. Çok güzel. Ama bir, bu sınavlar bir dolayım veya bir ara aşama olmaktan çıkıp hedef haline geldi. Özellikle Türkiye'de. Ama muhtemelen dünyanın belirli noktalarında böyle. Dolayısıyla tüm bir eğitim ve öğretim sanki bu sınava göre dizayn edildi. O sınavdan nasıl yüksek puan alırım? Sadece üniversite değil, dil sınavları da bunun içine katılabilir. Yani çoktan seçmeli sistemle yapılan tüm sınavlar. Şimdi bu da hele ki Anadolu liseleri söz konusu olduğunda kendi jenerasyonumda bu sınav sistemine adaptasyonu ilkokula kadar geri çekti. Bu da bizim düşünce biçimimizi çok ciddi bir şekilde etkiledi. Artık bu sınav sistemiyle ve ona adapte olmuş eğitim sistemiyle üretilmiş, çünkü ben üretildiğimizi düşünüyorum o anlamda, düşünme biçimi olarak. Üretilmiş öğrenciler veya da dizayn edilmiş zihinsel yapı seçenekler arasında doğruyu seçme üzerine koşullanıyor. Seçeneksiz kaldığında problem çözemez hale geliyor. Ve denemiyor bile. O yüzden çoğu öğrenci de seçenekler sunulduğu zaman tercih etmede biraz daha kolay tepki verebiliyorlar. Ama orada bir doğruyu seçmekte zorlanıyoruz hepimiz. Ama seçeneksiz bir şekilde önümüzde böyle bir problem var, nasıl çözeriz dediğimizde o yaratıcı çözüm yapısını kaybediyoruz veya kaybetmeye başladık. İşte bu çoktan seçmeli sınav sistemi yine modern eğitim sisteminin ikinci bir defosu diye bir yani ölçme değerlendirme ayağının defosu. Ve bizi hızla tabii biraz idealize edilmiş Thales-Anaximandros ilişkisinden koparıyor. Yani ben şunu kendi mesleğim ve kendi alanım adına yani utanarak kabul etmek zorundayım ki yani felsefe alanında üniversitede bile test yapıldığını, çoktan seçmeli sınav yapıldığını gördüm. Ben buna inanamıyorum. Hani tabii ki hukuken yönergeler gereği, ölçme değerlendirme standartları gereği hiçbir sorun yok. Ama felsefenin ruhuna bu kadar aykırı bir uygulama nasıl yapılabilir? Tabii ki pratik zorunluluklar meslektaşlarımın olabilir. Yani 500 kişiye ders veriyorum, o kağıtları nasıl okuyacağım? O ayrı bir sorun. Ama yine de bence en azından felsefeye üniversitede bu yapılmamalıydı. Çünkü o zaman artık oraları da kaybedersek, yani çıkış noktası olabilecek disiplinleri, düşünme biçimlerini de çoktan seçmeli düşünme tarzına feda edersek, işte o zaman artık o kürsüyü, yani metaforik bir kürsü, o yüksekte duranı eleştirmek diye, eleştirinin kendisi ortadan kalkacağı için hiçbir şansımız kalmayacak. Aslında o makalede bağladığım şey de buydu. Cesur ve mütevazi hipotezler ürettiğiniz zaman, üretebildiğiniz zaman, bırakın yanlış olsun. Cesaret oradan geliyor, risk almak. Yani bilim ve bilimselliğe de içkindir bu. Yani Albert Einstein görelilik izafiyet teorilerini ortaya koyduğu zaman, yani hangi koşullar altında yanılabileceğini de teoriye entegre etmişti. Şu tarz bir deneysellikte eğer bu sonuç çıkmıyorsa teori yanlış olacaktır. Kendisi söylemişti. Bunu arzu etmiyordu elbette ki. O ayrı bir şey. Ah bugün de bir yanılsam demez hiçbir araştırmacı veya hiçbir insan. Ama bunu yapabildiğiniz zaman artık eleştiri açılıyor. Gerekçeli eleştiri açılıyor. Ve idealize ettiğimiz Anaximandros-Thales ilişkisini modern dünyada endüstriyel dünyada nasıl kurabiliriz'i hakikat masasında tartışmak üzere tekrar çekebiliriz. Yoksa çoktan seçmeli sınavlarla bu iş olmayacak. Tabii şöyle bir ayrımı da yapmamız gerekiyor. Yani umutsuz değiliz o kadar da. Biraz öyle bir resim çizmiş olabiliriz elbette ama zorla, çok zorla imkansız arasında çok ciddi kategorik bir fark var. Bu problemlerin çözümü çok zor, imkansız değil. Ve bu böyle çok büyük dönüşümler olduktan sonra ancak olmuş şeklinde de değil. Yani tüm bir organize olma biçimimiz değişecek ki bunu da kurtaralım gibi görmüyorum ben. Bu Asta Carpopper'ın bölük bölçük mühendislik tarzı dediği bir tarz. Yani kendi alanımızda bir şeyleri düzeltmeye başlayabilirsek, bu bir okulda bir öğretmenin kendi öğrenciyle ilişkisi olabilir. Tabii ki çok küçük etkiler yani. İşte her bir birey kurtarırsak dünyayı kurtarırız romantizmi değil ama değişimlerle de yol kat edebiliriz. Ama temel ilkelerde uzlaşmamız veya bu temel ilkeleri belirleyebilmemiz gerekiyor önce. İşte o belki bizim tekrar kökenlere dönüş, yani bir tür Rönesans gibi diyebiliriz. Yani felsefe ve bilim tarihinde Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir, herkes bilir ama aslında yeni olan hiçbir şey yoktur. Tekrar antik Grek'le tanışmak vardır. Bizim de belki de tekrar, çünkü biz bunu bir kere başardık. Ama şunu söyleyeyim, şu anda geçmişten daha iyi bir durumdayız, genel, total olarak. Yani çok zor günler geçiriyoruz herkesle beraber, tüm dünyayla beraber. Yani belki bizim jenerasyon ilk defa bir pandemi görüyor. Hani ölen her bir insanımız, yaşamını kaybeden her bir insanımız geri döndürülemez bir değer. Hani bu sayılara indirgenecek niceliksel bir şey değil. Ama unutmayalım ki Orta Çağ'da veba geldiğinde Avrupa nüfusunun yarısını götürmüştü. Diğer yarısı da gidenlerin günahkar olduğunu, bu yüzden gittiğini, kendilerinin sınavlarının devam ettiğini düşünerek bununla mücadele etmeye çalıştılar. Biz şu anda öyle ya da böyle tarihin en kısa süren araştırmasıyla ve en başarılı olma potansiyeli olan, henüz daha sonuçları tam bilmiyoruz, buna bir aşı geliştirdik, belki ilaç geliştireceğiz. Yani bir önceki dönemden toplamda daha iyi durumdayız. Ama aynı zamanda da uçurumun kenarındayız. İşte çelişkide veya da ironi de biraz burada.
Peki
Çok
hocam.
fazla güvenirsek, ya biz iyiyiz zaten işte bilim veya işte entelektüeller orada bir şekilde veya o bizi bir şekilde kurtaracak dersek, bu sürdürülebilirliğini kaybedecek. Yine sıklıkla ben Karl Popper'a göndermeler yapmayı severim. Birer böyle çıkış noktası olarak, yoksa Popper alıntıları veya Popper her konuda haklıydı gibi değil veya Popper'ın bir tür mümessilliğini yapmak anlamında değil elbette ama o mesela bilim kurumu, kurumsallaşmış bilim için şunu söyler. Bütün kurumlar gibi bilim de hem iyi bir kale olarak tahkim edilmeli hem de iyi askerlerle savunulmalıdır. Dolayısıyla bu yapılmadığı anda hiçbir şeye güvenemezsiniz. Yani kurumlarımızı da iyi kurmalıyız. Üniversitelerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi. Ama aynı zamanda onun içerisinde belki bu metafor fazla militarist gelebilir. Hani savaş üzerinden kuruluyor çünkü elbette ama iyi askerler koymalıyız. İyi askerler yetiştirmeliyiz. Metaforik anlamda elbette. İkisinden birini de çuvalladığımız zaman birinin iyiliği öbürünü taşımıyor. İşte bunun için de hani umutsuz olmaya evet gerek yok. Ama bir yeni orta çağa veya yeni cehalet çağı deniyor demek madem ki bu ara döneme ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. O zaman bizim ihtiyacımız olan şey postmodern eleştirileri ciddiye alan bir aklı tekrar hep beraber kurabilmek.
Üçüncü soruya geçeyim hocam. Üçüncü soruda bir vaka üzerine sizin yazdığınız bir makaleden hareketle organize ettim. Bir söyleşide 2015 yılında Japonya Eğitim Bakanı'nın devlet üniversitelerine gönderdiği mektupta sosyal ve beşeri bilimlere yönelik bölümlerin kısıtlanması ve kaynakların kabaca pozitif bilimlere yönelik bölümlere aktarılması önerisini ele almışsınız. Eğitim politikaları söz konusu olduğunda gelişmiş ülkelerde dahi görebileceğimiz bu tutumun nedeni nedir? Zira bu tutum çok istisnai bir vaka olarak ele almıyorsunuz. Bu anlamda bu politikaya karşı hangi argümanla karşı çıkılması gerekir sizce?
Şimdi o hadiseyi önce bir çerçevelemeye çalışayım. 2015 yılında Japonya Milli Eğitim Bakanı, yani Japonya hükümeti böyle söyleyelim daha doğrusu, devlet üniversitesi, yani kamu üniversitelerine bir mektup gönderdi. Bu mektupta tabii ki bu bir direktif değil, hemen onun altını çizeyim. Sistem biraz daha farklı çalışıyor. Ama tabii ki hükümetten gelen bir öneri olduğu için dikkate alınmasında fayda olabilecek bir öneri diyelim. Bu öneri tam da sizin söylediğiniz gibi sosyal ve beşeri disiplinlerin veya bilimlerin doğa bilimleri ve uygulamalı bilimler lehine olmak üzere küçültülmesi. Amaç olarak da buradaki kaynağı azaltıp, buraya harcanan kaynağı azaltıp, tam tabiriyle, orada kullanılan tabirle, tabii Türkçeleştirirsek, topluma daha faydalı alanlara kaydırılması. Çünkü belki de iktisadın çok tartışılmakla beraber temel ilkelerinden biri sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlara bölüştürebilme gayreti. O yüzden kapalı bir havuz, yani sosyal veya beşeri disiplinlere giden kaynağı kısmak diğerlerine bir kaynak oluşturacaktır. Ama ilginç olan, yani benim açımdan bilim felsefesi veya bilim sosyolojisi açısından ilginç olan şey şu: bu bir zorlama ve direktif olmamasına rağmen Japonya devlet üniversitelerinin çok büyük bir kısmı bu öneriyi kabul ediyorlar. Ve benimsiyorlar veya hak veriyorlar. Bir kısmı da eyleme geçiyor. Yani bölümleri öğrenci alımını azaltıyor veya durduruyor. Ya da işte kaynakları radikal şekilde kısmaya başlıyor. Sadece iki üniversite, Tokyo ve Kyoto Üniversiteleri rektörleri bunun anti entelektüel bir öneri olduğunu deklare ederek şiddetle karşı duruyorlar ve kınıyorlar. Şimdi tabii bizim için çok tehlikeli olabilecek gibi görünüyor ama hemen bir farkı ortaya koyalım. Şimdi Japonya eğitim sisteminde, yüksek eğitim sisteminde esasen devlet üniversitesi çok küçük bir alanda. Yani bizdeki karşılığı vakıf üniversiteleri veya da bu tip üniversite yapılanmaları çok daha sayısı fazla. Ama devlet üniversiteleri çok elit üniversiteler. Bu yüzden önemli Japonya'da. Ve karar mekanizmaları çok paydaşlı çalışıyor. Yani öğrencilerin bile belirli anlamda söz hakkı olduğu kurullardan, komitelerden geçerek bu kararlar alınıyor. Yani bu kararı olumlu bulan rektörler bir yönetici olarak veya da işte o mütevelli heyeti veya işte o kurul değil, tüm bir üniversite neredeyse en azından belirli oranlarda buna olumlu baktığı için bu karar çıkabiliyor. Şimdi beni ilgimi çeken şey bu. Üniversite bunu düşünebilmiş. Yani üniversite sosyal ve beşeri disiplinlerle kıyaslandığında doğa bilimleri, yani ve tıp bilimleri tabii, yaşam bilimleri dahil olmak üzere ve uygulamalı bilimleri, yani mühendisliklerin topluma daha faydalı olduğunu kanaat getirmiş. Şimdi bu incelenmeye değer. İkinci incelenmeye değer olan, yani benim dikkatimi çeken şey şu: dünyada, yani tarihsel anlamda modern bilimsel devrimi ve sonraki aydınlanmayı ıskalayan ve trene geç binen, hani bir metaforik anlatımla, üç ülke var. Rusya, Japonya ve Türkiye. Hani Osmanlı'dan devam ettiğimiz şekliyle. Şimdi içimizde de hele ki İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış ve hem Amerikan işgali hem de atom bombası travmalarını yaşamış bir ülkenin, özellikle 80'lerden sonraki o teknolojik atılımını Ve dünyanın en büyük ikinci veya üçüncü ekonomisi, tabii şu an değişiyor Çin'le beraber ama olması başarısını düşünürsek, hani aramızdaki en başarılının neredeyse, yani bu trene en son binip ön kompartmanlara ilerleyebilmiş bir ülkede sosyal ve beşeri disiplinlerin veya sosyal bilimler ve beşeri disiplinlerin böyle bir bilimselliklerinin tartışılması ve faydalılıkların tartışılması sonrakiler için bir ön uyarı niteliğinde. Ki dikkat edersek bu politik bir müdahaleden ziyade, yani yeni gelen Japon hükümeti, yani 2015 için konuşuyorum, Japon hükümeti işte çok despottu veya öyle böyle politikası vardı ötesinde, üniversiteler bunu kabul ettiğine göre bunun bir tabanı var, düşünsel tabanı var. Şimdi o zaman bu çok yakın bir zamanda farklı şekillerde bize de, yani Türkiye'ye de yansıyabilir, böyle bir yerel benzetimi tabii ki var, yani ilgimi çeken. Ama üçüncü bir unsur daha var, ben bunu herkese tavsiye ederim. Ama tabii bazen sinir bozucu da olabiliyor, söyleyeyim. Bu tip haberlerde alttaki yorumları okusun dinleyicilerimiz veya izleyicilerimiz. Oradaki bazı ortaklaşmalar, özel bir troll saldırısı veya da bir şekilde öyle odaklanma söz konusu değilse, o yüzden kaynağa dikkat seçmekte fayda var. Ben bu haberi Higher Education'ın sitesinden takip etmiştim. Yani daha çok sonra fark ettim ama hani oradan araştırdım bu dediğim şeyleri. O dönem ben baktığımdaki ilk yorum şuydu. Tabii ki anonim, yani kim olduğunu tabii ki bilemem. Ama işte evet, burada ve her yerde olması gereken bir karar şeklinde bir yorumda bulunuyor. Bu haberin altındaki yorumcu, yani herhangi biri, sizin bizim gibi biri. Belki bir üniversite hocası, belki bir memur, belki bir öğretmen. Yani toplumun bir parçası. Çünkü esasen tamamen ideolojik olan ve kanaatlerden örülü olan düşüncelerini bilgi olarak bize satmaya çalışan, sözde bilim insanları gibi bir niteleme yapıyor sosyal bilimcilere veya beşeri disiplin mensuplarına, ihtiyacımız yok diyerek bitiriyor bir yargıyla. Şimdi tabii ki bu bir örnekten genelleştirme yapılamaz ama resmin tamamına baktığımızda, yani hem üniversite içerisinde bu meşru bir öneri olarak tartışılıyor ve kabul ediliyor pek çoğunda, tabii ki Japonya örneğinde, artı dünyada yükselen bir sosyal bilim ve beşeri disiplinler küçülme söz konusu. Yani İngiltere'nin en köklü üniversitelerinde felsefe bölümleri kapanıyor. Yani gerekçe de aslında benzer bir şey. Öğrenci gelmiyor, tercih etmiyor. Şu anda tabii bu da bir üniversite sistemi eleştirisine kadar bizi götürür muhakkak ki. İşte ne kadar proje getirebiliyorsunuz, ne kadar öğrenci kazandırabiliyorsunuz gibi kriterler söz konusu olmaya başladı. Bu konuda tabii ki sosyal bilimler ve beşeri disiplinler, doğa bilimleri, hatta temel bilimler bile bu sorunu yaşıyor. Yani Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde fizik, kimya bölümleri daha az tercih edilmeye başlandı. Daha disiplinler arası veya uygulamalı bilimler daha revaçta. Hani bunu toptan bir adlandırma yapmamız gerekirse belki de teknobilim çağı yaşıyoruz. Yakın zamanda biz öyle bir Twitter üzerinden küçük bir anket yapmıştık. Çok küçüktü hakikaten. Yani bir yargı veya sonuç çıkarmak için elbette ki yeterli veri yok ama yani son, yani 2000 ile 2020 yılları arasında, yani 20 yıllık periyotta kimler rol model olarak alınıyor veya alınmalıdır gibi bir şey sormuştuk. İşte buraya Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk üçlüsünü koyduk tek bir şey olarak. Üç tane Nobel'li bilim insanı ismi koyduk. Hani Google'layınca hemen bulabilecekleri, illa ünlü olmaları şart değil. Üç tane sporcu koyduk ve siyasetçiler koyduk dünyada. Tahmin edeceğiniz gibi yüksek oranda Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk üçlüsü çıktı. Çünkü artık insanların veya çocukların daha doğrusu veya gençlerin rol modelleri inovasyon yaratan ama teknolojiye hükmeden veya teknolojiyi yönlendiren bir bilgi sahibi olmak veya bunu üretebilmek. Ve bu bize şunu unutturuyor. Japonya örneği de aslında böyle. Çünkü ben bunu pek çok yerde anlatıyorum. Hani burada es geçmemiş olayım. Yani biz şunu hepimiz yaşamışızdır. Ben felsefe bölümünü kazandığım zaman bir arkadaşım, yani bölümden bir arkadaşım, işte bir topluluk içerisinde beni biriyle tanıştıracaktı. Yani yeni bir arkadaşlık ortamında, işte o da Ömer bizim arkadaşımız şeklinde bir tanışma. Beni böyle anlatmaya başladı. İkimiz de felsefe bölümünde öğrenciyiz, lisans öğrencisi. Ömer aslında MF mezunu. Aslında Ankara Gazi Anadolu Lisesi mezunu. Aslında diye diye en son işte bizim bölümde beraber okuyoruz dedi. O kişi de hiç unutmam. Hiçbir art niyeti yoktu. Eminim yani gözlerinden belli, tavrından belli. Elini uzatırken şeyi söyledi. Ne oldu, sınavda kaydırdınız mı? Dedi. Çünkü şöyle bir kavrayış vardı. MF, matematik fen mezunu, iyi bir liseden mezun. Sınava girip felsefe bölümünü bilinçli olarak yazamaz. Veya da bu sonlarda olmalı, baştakileri kazanamamasının bir nedeni olmalı. MF mezunu olduğuna göre ki tabii ki eğilim budur. Yani lisede bu alanı seçmek bir yön vermektir. Ama benim örneğimde olduğu gibi ki çok azınlıkta değilim. Hayatta değişimler her zaman olabilir. Gerçek ilgi alanını keşfetmeye bağlı bu da elbette. Ama şudur, Türkiye doktor ve mühendisler ülkesidir idealinde. Yani bu bizim amiyane deyişlerimize bile yansır. İşte kadınları, kızları ne işte doktorlar, mühendisler istedi denir. Veya mühendis veya doktor dendiği zaman tavır değişir. Bu tabii ki meslek etiketinin ve onun yarattığı ideal tipin de bir şeyi vardır. Ama bu mesela fena halde Japonya'ya benzer. Çünkü Japonya da bir mühendisler ülkesi aslında. İşte bu önceleme ve bu teknobilimin öne çıkması 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle bizde şunu unutturmaya başladı. Hem de böyle sıradan akılda değil, bilimle veya felsefeyle uğraşanlarda bile veya bu politikalara yön verenlerde bile kısa erimli fayda her şeyin üzerindedir ve bunu bize doğrudan gerçekliğe, sonuçlara temas eden dallar vermektedir. Oysa sorunuza da sondan cevap vermiş olayım. O iki üniversitenin itirazı şunun üzerine kuruluydu. Tam o sırada galiba Fukushima reaktörüydü. Bu tsunami sonrası sızıntı yapan ve büyük bir felakete neden olan çok daha büyüğün eşiğinden döndüğü dünyanın ve Japonya'nın. İlgili deklarasyonda şu söylendi. Sosyal bilim ve beşeri disiplinleri kapatırsanız daha başımıza çok nükleer felaket gelir. Şimdi bu aslında bakarsanız diğer tarafı kontrpiyede bırakan bir şey. Çünkü sosyal bilimi veya beşeri disiplin yani felsefeyi ve benzerlerini, güzel sanatları yani üniversitenin doğa bilimi ve mühendislik ve yaşam bilimi olmayan parçalarını kapatırsanız nükleer felaket daha çok yaşarız. Oysa bu bunu üretmiyor. Yani nasıl? Çünkü tersini söylesek çok rahat anlarız. Evet. Yani fizik bölümlerini veya da benzeri bölümleri iyi tahkim etmezseniz başımıza işler gelecek çok rahat anlarız. Veya işte jeoloji bölümlerimiz veya jeofizik bölümlerimiz iyi olmazsa, buradan iyi öğrenciler mezun olmazsa, bu öğrencilere istihdam sağlanamazsa, işte deprem ülkesiyiz, başımız derde girer desek çok rahat anlaşılır. Ama sosyal bilimci yetiştirmezsek başımıza bu işler gelir deyince önce anlamakta zorlanıyoruz. Halbuki şu kastediliyor. Başta söylediğim şeye bunu bağlayabilirim. İki tane temel problemimiz var baştan beri. Doğayla başımız dertte. Kendi kurduğumuz beşeri sistemlerle başımız dertte. Doğayla kurduğumuz ilişkiyi minimum hasarla atlatabilmemiz için bu bilginin beşeri sistem içerisinde değer görüyor olması lazım. Yani bu beşeri problem. Biz eğer bilimi, felsefeyi, eleştirel düşünmeyi beşeri dünyada olması gereken noktaya konumlayamazsak ki bu bir kötü yani kötünün iyisinde bir tür müzakere masası ama en iyisinde bir hakikat masasını gerekli kılar. Bu beşeri problemler alanında tartışılacak bir şey. Bilime yön veren şey, teknolojiye yön veren şey bilim politikaları, bilim ve teknoloji politikalarıdır. Bu isimle bakanlığımız var ve kurumlarımız var. Peki bu politikaları kim belirliyor? Veya bu politikaların kendisi hangi araştırma programının konusu? Yani fizik fiziği konu ediniyor mu? Ben öğrencilerime felsefeyi tanıtırken şöyle girmeye çalışırım. Şu anda fizik 101 sınıfımda olsaydınız, tabii ki ben hiçbir sınıfta bulunmadım. Bizi dinleyen fizikçi dostlar varsa veya dinleyiciler varsa tabii ki onlar zihinlerinde bu örneği düzelteceklerdir. Ama şu olmaz. Arkadaşlar klasik fizikten başlıyoruz. İvme budur. Momentum budur. Kütle budur. Enerji budur. Siz el kaldırdınız. İvme neden o? Da bu değil. İvme bu çünkü. Bu sorunun hiç anlamı yok fiziğin içerisinde. Dolayısıyla fizik fiziği konu edilemez. Fizik, fizik disiplininin temellerini kendi içerisinde konu edinemez. İşin felsefesine, bilim felsefesine kaymadığı sürece. Peki bilim politikaları veya bilimin kendisinin ne olduğu? bilimselliğin ne olduğu, hangi şartlar altında tarihsel anlamda ve edimsel anlamda yaşayan bilim içerisinde, hani actual science denilen alanda hangi mekanizmaların çalıştığı, ilerleme periyodunun devrimsel mi, birikimsel mi olup olmadığı, çünkü ikisinin politikası farklılaşır. Ne yaptık da ne sonuç aldık, o halde ne yaparsak ne sonuç alma ihtimalimiz var çıkarımını kim yapacak, hangi alanlar yapacak? Bunları sosyal bilimler ve beşer disiplinler yapar. Sizin nükleer enerji politikanız bir sosyal bilim konusudur. Daha temelinde, bunların da temelinde beşeri disiplin olarak felsefenin bir anlamda konusudur. Çünkü ben felsefeyi de tek tanım değil. Bu da aslına bakarsanız başımızı çok ağrıtan bir şey. Ama felsefenin tek ve bağlayıcı bir tanımı yok. Ama bir ilkesi var bence. En azından benim durduğum yerde ve analitik felsefeye biraz daha yakın bir yerden bakıyorum tabii ki. Felsefe herhangi bir problemin altındaki o problemi kavramsallaştıran, kavrayabilmemizi sağlayan yapının, anlatının temel hipotezlerini, temel varsayımlarını görünür kılar, açığa çıkarır, kritik eder öncelikle. O yüzden bilim nedir sorusu aslında felsefi bir sorudur. Ve cevabı olan bir sorudur. Yanıtsız bir soru değildir. Bilimsellik nedir sorusu bir felsefi bir sorudur. Felsefi bir problemdir. Dolayısıyla ve bu bilimin kendi aktüelitesine ayrılamaz aynı zamanda. Hele ki bu çağda. Şimdi bunları toparladığımızda evet Tokyo ve Kyoto Üniversitelerinin rektörleri daha sonra o bildiriyi hazırlayanlar işte bunu kastediyorlardı ki ben de öyle düşünüyorum. Bilim politikalarının veya bilim ve teknoloji politikalarının kendisi bir sosyal bilim problemidir. Sosyal bilimleri kapatma yönüne giderseniz veya önemsizleştirirseniz veya burada sadece kanaatler var, bilgi yok derseniz öbür tarafta yani doğayla ilişkilerimizde başımıza daha çok iş gelir ve bu artık insanlığı tehdit etmeye başlar. Ama tabii hemen şunu söyleyeyim. Sosyal bilimlerin çok paradigmalılığı, çok sesliliği zaten onun olması gerekenidir veya onun doğal yapısıdır. Ama bunun içerisinde epistemolojik modelleme çok ciddi bir araştırma programıdır kendi içerisinde. Bu da felsefenin ama artık gitgide daha disiplin arası bir alanın ki bu STS olarak biliniyor, Science and Technology Studies olarak biliniyor. Yani böyle bir gevşek çatı altında yepyeni disiplin değil de disiplinlerin bir araya gelmesi söz konusu. Hatta isminde bile tam uzlaşıyor. Yani kısaltma kesin STS, STS İngilizce üzerinden ama Science and Technology Studies mi, Science, Technology and Society mi olmalı hala tartışılıyor ki bu beşeri disiplinlerin ve felsefenin doğasında olan bir şey. Önce bir tartışmamız lazım, hakikat masasına oturmamız lazım. Ama işte bu alan bir sosyal yeni bir felsefeyi de içerecek, yani bilimle ilgili felsefeyi içerecek bir çatı disiplin veya çatı kurum veya kurumsallaşma olma yönünde. Eğer sosyal bilimleri kapatırsanız bunu da kapatmış oluyorsunuz. O zaman tekrar sorarım, bilim politikalarına kim, hangi bilgi temelinde karar verecek veya oluşturacak? Şöyle bir komiklik katalım son sorudan önce. Celal Şengör Hoca'nın bir röportajında yani televizyonda görmüştüm. Şöyle bir şey söylüyordu eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. İşte ben bu konularla uğraşırken kadın bir arkadaşım veya bir hocam ya sen bir Karl Popper'ı bir oku benzer şeyler söylüyor falan dediğinde Karl Popper'ı okumuş ve Celal Şengör Hoca'nın şeyi şu anlatımı. Baktım benim gibi düşünüyor da. Ben Popper gibi düşünüyorum demezdi. O da benim gibi düşünüyor. Aslında bu işte o cesur ve çok mütevazi olmayan çıkışlardan biri. Ben söylersem o zamanki en azından muhakkak değişmiştir ama Tokyo ve Kyoto Üniversite rektörleri de benim gibi düşünüyor demek ki.
Anladım. O halde dördüncü soruya geçelim hocam. Son sorum pandemi sürecinde kabaca söylemek durumdayım. Uzman ile uzman olmayan arasındaki birikim mesafesinin biri uçuruma dönüştüğü ve güven ilişkisinin çokça zarar gördüğünü deneyimliyoruz. Bir yandan da son yıllarda akademi içerisinden dışarıya yönelik aradaki bağı güçlendirecek çalışmalara tanık oluyoruz. Siz de Tansel Erdem Yılmaz ile Gayri Safi Fikirler isimlindeki YouTube ve podcast kanalıyla halihazırda binlerce insana ulaşmış bir iletişim yolu oluşturmuş durumdasınız. Ben bu deneyimi bir eğitimci olarak ne şekilde görüyor ve ne şekilde konumlandırdığınızı merak ediyorum.
Öncelikle şuradan söyleyeyim. Tansel Erdem benim yüksek lisans öğrencimdi. Biz bu işe başladığımızda şu an doktora öğrencim. ve bu işteki tabii ki partnerim, ortağım. İlk böyle bir podcast fikriyle geldiğinde hani o kadar uzaktım ki özellikle ben bazı Türkçe ve yabancı podcastleri o zaman başlamadan önce takip ettim. Adlarının podcast olduğundan, yani bu kategorinin podcast kategorisi olduğundan bile çok haberdar olduğum söylenemez. Aa, ne güzel kaydedilmiş radyo programları modunda dinliyordum. Yani o kadar yabancıydım ben de. Ondan sonra böyle bir teklifle geldiği zaman denesek mi diye, ya en azından bir deneyelim. Hani içimde kalmış o radyoculuk hissiyatını da en azından bir iki böyle kayıtla bir denemiş oluruz, bastırmış olurum derken en son 104. 103 veya 104. bölümün kaydını aldık. Evet. Seri şeklinde. Buna eklemlenen başka isimler, yani Gayri Safi Fikirler adı altında olmakla beraber işte Epistemoloji 101 serisi yaptık. Amfiden Sesler dedik, İbn Ola Amfi dedik. Yani toplamda 150'ye yakın program yapmış olduk. Ve ben hep şöyle düşünmüştüm. Ya bununla çok eğleniyorum. O anda doğrudan kimseden tepki alamıyoruz ama herhalde birileri dinliyordur derken tam da sizin söylediğiniz gibi 11 bin takipçi ve toplamda 14 bin farklı dinleyiciye ulaştık. Her bir programımız yayınlandıktan kısa bir süre içerisinde 1000'e ulaşıyor. Yani nicelik çok çok önemli değil ama şu beni çok mutlu etti. Yani belirli bir tempo yakaladığınız zaman, belirli bir frekans yakaladığınız zaman uzmanlığınızı veya da uzman olduğunuzu varsaydığınız şeyi tekrar insanlara anlatmak bir sohbet havasında, bir ders havasında değil de böyle bir bu mecralarda anlatmaya başladığınızda karşılık bulabildiğini, olumlu olumsuz ama hepsi yönlendirici ve çok işe yarayan eleştirilerle, diyaloglarla karşılaştığınızı, işte spor yaparken sizi dinliyorum diyenlerden tutun da ya işte 20. dakikadan sonra tekrar başa dönüp dinlemek zorunda kalıyorum, kafam çok karışıyor ama iyi ki karışıyor diyenlere kadar. Ya da hani biraz daha şu konulara girin veya biraz daha basitleştirin diyenlere kadar bir yelpazede karşılık gördüğümüzde bu artık hala çok eğleniyoruz. Bizim hala hobimiz bu. Ama aynı zamanda bir yerlere temas ettiğini de fark ettik. En azından ben fark ettim. Ve bu hakikaten şununla tanışmamızı sağladı. Evet, üniversite kendi adıma ve bakış açımın, konumumun gereği olarak da vazgeçilmez bir kurum. Çok iyi tahkim edilmesi gereken kurumların başında geliyor. Çünkü hani en azından Humboldt'tan beri bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan eğitim, öğretim üzerinden ve başka mecralarla bir kurum olarak dizayn edildi. Ve bu ilkeye hala mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışıyor. Ama çağımız o kadar hızlandı ki ve mecralar o kadar çeşitlendi ki başta belki böyle burun kıvrılan veya da popülarite veya popüler kültürün bir mecrası gibi görülen işte podcast mecraları, YouTube mecrası kaliteli içeriği de dışlamadığını gördüm. Bunu sadece Gayri Safi Fikirler için söylemiyorum. Kendi takip ettiğim pek çok podcast ve YouTube kanalıyla beraber, hatta öykündüğüm, hayranlıkla izlediğim yerli ve yabancı podcasterlar veya da YouTuberlar için de söylüyorum bu alandaki. Dolayısıyla belki de biz mecraları çok çabuk yaftaladık başlangıçta. Genel bir yerden konuşuyorum elbette. Yani oturur makaleni yazarsın, oturur bir kongrede bildirini sunarsın. Bunlar çok kıymetli ve değerini hiçbir şey kaybetmediler akademi ve bilimsellik adına. Çünkü bunlar bilim insanlarının, akademisyenlerin, entelektüellerin hala haberleşme araçları. Ve bilgi buradan üretiliyor kaliteli örneklerinden en azından. Ama ikinci unsur, yani burada üretilen bilgiyi topluma aktarmak, toplumla karşılaştırmak, onun eleştirisini açabilmek kısmında bu kongreler, makaleler ve doğaları gereği tabii ki işlev göremiyorlar. Çünkü akademik bir toplantıda, akademik bir kongre, çalıştay, sempozyumda yani şu vakit kaybı yaratır sadece. Hocam veya meslektaşım öyle bir anlat ki herkes anlasın. Hayır, 15 dakikam var. Uzmanlığı benimle çakışacak insanlarla ben buluşmaya ve tartışmaya geldim. Ben bütün terimlerimi, bütün temel varsayımlarımı, bütün sonuçlarımı anlaşılırlık uğruna saatlerce anlatacak durumda değilim. Orası tanım gereği bu. Peki toplumla nasıl ilişki kuracak bu bilgi? İşte podcastler ve YouTube kanalının, en azından YouTube mecrasının kaliteli örnekleri veya nitelikli örnekleri bu açığı çok çabuk doldurabildi. Yani şu an eminim herkes takip ediyordur isim olarak. Yani isim vermeye belki gerek yok ama çok başarılı akademisyenlerimiz. Aynı zamanda YouTube'da birer fenomen oldular katıldıkları programlarda. İşte tarihçilerimiz başta olmak üzere ve diğer alanlarda. Biz göreli bir başarı ve karşılık bulduk Tansel Erdem'le beraber. Örneklerim bizden çok çok daha başarılı pek çok örnek var muhakkak ki. Ama bunlar da artık bir network oluşturuyor. Mesela birbirimizi tanımaya başladık. Ya benzer programları yapan diğer insanlarla bir şekilde tanışıp fikir alışverişi yapabiliyoruz. Ne yapılabilir konuşulabiliyor. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Eğitim yeni bir mecra buldu.
Evet.
Ama şu an çok denetimsiz ve denetim olmamalı. Hani denetimi de sanki böyle bir Hüseyin Şevki Topuz Milli Eğitim Müfettişi Havvam sınıfında toprağı bol olsun. Hani buradan da bir selam gönderelim aktörümüze. Ama işte öyle bir şey değil elbette. Ama denetimsizliğin getirdiği başka bir şey daha var. Buradaki ilgi arttıkça bu ilgiden pay almaya çalışan başka kaygılarla daha niteliksiz veya da belki de bilinçli olarak bilgi hataları da içeren başka şeyler de buraya girebiliyor. İşte o zaman burada belki güzel bir son yapabiliriz. Feyerabend'i bir daha okumalıyız. Çünkü bu alan gerçekten sahaya çıkıp nitelikli olanın kendisini kanıtlaması ve tercih edilmeye başlanmasını kendisini sağlaması gereken bir alan. Yani Feyerabend'in teorisi, tabii ki Feyerabend çok daha makro bir teoriden bahsediyor. Bilim üzerine, bilimsellik üzerine konuşuyordu. Ama o teoriyi biraz uyarlayarak mevcut podcast ve YouTube mecrasına uyarlarsak burada evet hiçbir üst denetim veya da öyle bir teşviğe gerek olmadan ben en azından ilgi alanı benimle kesişen ama benim kadar yani zaman açısından en azından ayıramamış ve bu kadar bilgi birikimine sahip olmamış insanlarla ne paylaşabilirim? Bunu paylaşırken de üniversitenin veya benzer kurumların bana verdiği o biraz daha köşeli kimliklerden nasıl sıyrılabilirim sorusunu herkes kendine sorduğu zaman sanki oluyor. Ama çok daha yolun başındayız. Bu illaki biz devam edeceğiz değil. Belki bu isimle ileride başka isim, başka bizim tanıdıklarımız bayrağı devralacak veya formatlarımızı çeşitlendireceğiz. Ama herhalde buraya söyleyebileceğim motto bu. Eğitim, en geniş anlamda eğitim ve öğretim yeni bir mecra buldu. Ve burada kürsüler yok.
Evet hocam.
Şurada bir şeyle kapatayım. Yani buyurun. Kendi tarafımı kapatayım en azından. Ben bunu birkaç metnimde kullanmıştım. Kapanışta belki yeri gelir diye küçük bir not oluşturdum önümde. Hani ikilikleri, biraz sonra söyleyeceğim şeyleri atlamayayım diye. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi'nin o ünlü girişini ben çağımıza sıklıkla hem bilim felsefesi ve bilim politikaları bakımından uyarlıyorum. Orada tam Fransız devrimi sonrasını anlatıyor. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyılın şafağı diyelim. Ve şöyle anlatıyor o çağı. Zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü. Işık mevsimi, karanlık mevsimi. Umut baharı, üzüntü kışı. Her şeyimiz vardı, hiçbir şeyimiz yoktu dediği bir dönem. Ben bunun içinde yaşadığımız ister yeni orta çağ diyelim, ister yeni cehalet çağı diyelim veya belki işin doğası buydu. Tarihsel akış bizi buraya getirecekti zaten. Benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani olumlular ve olumsuzlar eş zamanlı olarak yaşanıyor. Gerçekten her şeyimiz var. Yani metalardan bahsetmiyorum, imkanlardan, olanaklardan bahsediyorum. Geçenlerde okuduğum bir metinde çok hoşuma giden bir şey vardı. İnsanlığın ahmaklığını aradan çıkartırsak açlık bir sorun olmaktan çıkar. Bu sadece büyük devrimden falan değil. Şu anda teknolojimiz ve bilimsel bilgimiz buna yeterli ama ahmaklığımız belki engel oluyor. Hepimiz bunu üstlenmeliyiz. Sadece birini suçlamak için değil. Yani Dickens'ın bu ikilikleri bana hep şeyi hatırlatır. Doğa üzerine çözdüğümüz sorunların yani doğa bilimlerinin veya teknobilimin o müthiş ilerlemesiyle sosyal bilimlerin göreli olarak ihmal edilmesinin ikilikleridir bunlar. İnsan ahmaklığına ineceğimiz yerde sosyal ve beşeri disiplinler olacak. Ve son olarak hep şunu söylüyorum. Yani son zamanlarda, yakın zamanda daha hiç söylemedim ama gayri safi fikirlerde de duyacaksınız muhtemelen bu yayınlandıktan çok sonra. Aslında biz şöyle bir şey yaşıyoruz. Jules Verne'in, Wells'in, Mary Shelley'nin ve George Orwell'ın ütopya ve distopyada aynı anda gerçekleşti. Biz ya o mu ya o mu diyorduk. Hepsini birden yaşamaya başladık. O Jules Verne'in müthiş bilgi atılımı, mühendislik atılımı, dünyanın küçülmesini yaşıyoruz. Ama Mary Shelley'nin Frankenstein'ını da görmek üzereyiz. Ya da George Orwell zaten çok gönderme alamış son zamanlarda. Hiç söylemeye gerek yok. Tüm ütopya ve distopyaların eş zamanlı yaşandığı bir çağa denk geldik. Çinlilerin öyle bir bedduası olduğu söylenir. İlginç zamanlarda yaşayasın diye. Ama bilimle kalalım, felsefeyle kalalım. Umut var.
Evet hocam, programımızı burada sona erdiriyorum. Ben çok keyif aldığım bir söyleşi oldu. Bilim ve eğitimin beraber konuşulduğu bir söyleşi oldu. Bu anlamda katkınızdan dolayı bilginizi, birikimlerinizi, duyarlılıklarınızı bizlerle ve izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de çok keyif aldım. Dediğim gibi eğitim ve öğretim yeni bir mecra buldu. Sizin yaptığınız tüm çalışmalarla beraber bu programlarınız da bence hedefini bulacaktır.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.